Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya, İç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Paulus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Paulus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Paulus'un kafasından, Galatyalılara ise Paulus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda İncil'den Galatyalılar 6. bölüm 5 ile 11. ayetler arasına bakacağız. Pavlos 5. ayette herkes kendine düşen yükü taşımalı diyor. Buradaki yük Yunanca taşınması gereken bir yük anlamına gelen portiondur. Bu sözcük bir geminin yükünden söz edilirken kullanılırdı. Aslında rahimdeki çocuk için kullanılırdı. Onu ancak anne taşıyabilirdi. Anlayabiliyor musunuz? Bu paylaşılması imkansız olan bir yüktür. Bu ayet yani Galatyalılar 6. bölüm 5. ayet aslında şu anlamada geliyor. Herkes kendi sırt çantasını taşıyacaktır. O kadar. Herkes kendi sırt çantasını taşımak zorundadır. Herkesin kendine ait bir işi vardır diyen eski bir söz vardır. Yani günümüzde sizin ve benim paylaşamayacağımız yükler vardır. Her hayat bir anlamda bugün diğer hayatlardan ayrı ve soyuttur ve karantina olmuştur. Dr. Funk bir sözcükler listesi derlemişti ve bu listede İngilizce'deki en acıklı sözcük yalnızdır. Sizin ve benim yalnız taşımamız gereken bazı yükler vardır dostum. Ben burada sadece birkaç tanesinden söz edeceğim. Siz başkalarını da düşünebilirsiniz. Sözünü etmek istediğim ilk şey acı çekmektir. Tek başınıza acı çekmek zorundasınız. Evet, tek başınıza. Kimse sizin için acı çekmez kardeşim. Sizi sevebilir, yükünüzü paylaşabilir ama kimse sizin için acı çekmez. Bu dünyaya tek başınıza geldiniz ve burası bir sıkıntılar dünyasıdır. Tek başınıza acı çekeceksiniz. Başınıza fiziksel acılar gelecektir. Hasta olacaksınız ve kimse sizin yerinizi almaz. Kimse sizin yerinizi almaz. Kimse sizin için hasta olmaz ve o acıları çekmez. Küçüktüm ve hastalanmıştım. Oldukça ateşim yükselmişti. Annem beni doktora götürdü ve doktor ateş düşürücü ilaç verdi. Ama bunun fazla bir etkisi olmadı. Ve o gece sabaha kadar annem bacaklarıma serin, ıslak bez sererek ateşimi düşürmeye çalıştı. Ve onun söylediği şu sözleri hep duyuyordum. Bu ateşi kendi bedenime alabilirsem bunu severek yaparım. Oğlum, senin hastalığın ateşin benim üzerime gelsin. Annemin severek benim ateşimi kendi vücuduna almaya hazır olduğundan emindim. Ama dostum, bunu istemesine rağmen bunu yapamazdı. Tek başımıza acı çekeriz. Başka birinin sizin yerinizi almasını sağlayamazsınız. Acı çekmek paylaşamayacağımız bir şeydir. Akılsal ıstırap da paylaşamayacağımız türden bir acıdır. Düş kırıklığına uğrayan sayısız insan vardır. Hatta bazı büyük düş kırıklıklarından ötürü bugün acılık içindeler. Acı çekmek tek başımıza taşımamız gereken bir yüktür. Sizler ve benim başka birisiyle paylaşamayacağımız bir başka yük vardır. Bu da ölümdür. Bunu başka birisiyle paylaşamayız. Her birimizin ölüm gölgesi vadisinden geçmemiz gereklidir. Evet, her birimizin ölüm gölgesi vadisinden geçeceğimiz zaman gelecektir ve oradan tek başımıza geçeceğiz. Bütün hayatı boyunca iman etmeyen ve çok zeki bir adam olan Thomas Hobbes, ölümün eşiğine geldiğinde karanlığa doğru korkulu bir anlayışta bulunuyorum demişti. Sonra ah Tanrım, her şey çok yalnız diye haykırmıştı. Evet öyledir. Ölüm paylaşamayacağınız bir yüktür. Bir zamanlar Dışişleri Bakanlığı da yapmış olan John Haye iyi bir yazardı. Ölümü tarif eden bir şiir yazmıştı. Adı Üzengi Kasesi'ydi. Bu şiiri yazarken küheylanlarına bindiklerinde içen süvarileri düşünüyordu. Şiir şöyle başlıyordu. Kısa ve mutlu günlerim bitti. Uzun ve yalnız gece geliyor. Ve kapımda soluk renkli at duruyor. Beni bilinmeyen diyarlara götürmek için. Ve dostum, ölüm geldiğinde siz ve ben atın üzerinde tek başımıza olacağız. Ölüm, tek başınıza taşımanız gereken bir yüktür. Şimdi sözünü edeceğim üçüncü ve son yüke geldik. Bu arada sıra dışı bir isminin olduğunu da söylemeliyim. Bu Bema'dır. Bema, Mesih'in yargı tahtıdır. Kurtulmamışlar için değil, Mesih inanlılar içindir. Evet, imanlı olmayan kişiler için yargı vardır. Bu, Vahiy kitabının 20. bölümde tanımlanan büyük beyaz taht yargısıdır. Ama Bema tahtı Mesih inanlılar içindir. Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız. Böyle diyor Pavlos 2. Korintoslar 5.10'da. Bir Mesih inanlısı olarak bedende yapmış olduğumuz her şey bir ödül alıp alamayacağımızı görmek için değerlendirilecektir. Kurtuluş artık sorgulanmaz. Bu konu Mesih'in çarmıhında inanlı için halledilmiştir. Bema tahtında yargılanacak olanlar inanlının işleridir. Böylece her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir. Romalılar 14:12'de diyor bu. Pavlos bundan sonra yaşamın her alanında geçerli olan ama özellikle inanlılara verilmiş olan bir ilkeyi bildirir. Aldanmayın der. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Bu ilke doğa alanında gerçektir. Pamuk ekerseniz pamuk biçersiniz, toplarsınız. Buğday ekerseniz buğday biçersiniz. Ve bir Mesih inanlısı olarak da ektiğinizi biçersiniz. Eski hesap uzun zaman önce kapandı adlı ilahiyi söylemeyi severim. İnanlının hayatında bu doğrudur. Peki ama yeni hesap, Mesih'i kabul ettiğinizden beri hayatınız nasıl geçti? Hayatınızda günah var mı? Onu itiraf ettiniz mi Rabbe? Hepimiz Mesih'in yargı tahtı önüne çıkacağız ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır diyor Yuhanna. Birisi çıkıp ben Mesih inanlısıyım, benim hiçbir günahım yok diyecektir, yok mu? O zaman ışıkta değilsiniz. Işığa girerseniz hayatınızdaki günahı görürsünüz. Tanrı sözü olan ışık orada ne olduğunu ortaya çıkarır. Örneğin şu ayete bir bakın. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Bir şeyin iyi olduğunu biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz. İşte burada günah işliyorsunuz. Bu size uyuyor mu dostum? Bence hepimize uyuyor. İyilik yapmayı bilip de yapmayan günah işler. Bir Tanrı çocuğu olarak hayatınız taşıdığınız bir yüktür ve bu yükü bir gün onun önüne götürmeniz gerekecektir. Ne taşıyabileceğiniz ne de paylaşabileceğiniz başka bir yük daha vardır. Bu kutsal kitabın sözünü ettiği bir yüktür, günah yükü. Pavlos Romalıların ilk kısmında bundan söz eder. Davut peygamber mezmurlarda çünkü suçlarım başımdan aştı, taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı der mezmur 38:4'te. Günah başka kimseyle paylaşamayacağınız bir yüktür dostum. Ve günah taşıyamayacağınız bir yüktür. Davut peygamber, keşke güvercin gibi kanatlarım olsaydı dedim kendi kendime, uçar rahatlardım der. Kendinizi hiç böyle hissettiniz mi? Bazen doktor her şeyden uzaklaşmamızı tavsiye eder değil mi? Mezmur yazarı da keşke her şeyden kaçıp uzaklaşabilseydim der. Ama sizler ve ben ondan kaçamayız çünkü suçluluk kompleksimiz vardır. Bir psikolog bana suçluluk kompleksimizin sağ kolumuz kadar bizim bir parçamız olduğunu söylemişti. Psikologlar bundan kurtulmaya çalışmışlardır. Bunu başaramamışlardır. Bu herkeste vardır. Bir arkadaşım bazen, affedersiniz, eşek şakası yapmayı severdi. Bir keresinde aynı şehirde yaşayan tanıdığı 12 kişiye bir telgraf yolladı. Telgrafta hemen kaç. Her şey öğrenildi diyordu. Biliyor musunuz ne oldu? 12'si de o kenti terk ettiler. Oysa bu kişiler dürüst vatandaşlardı. Size şunu söyleyeyim ki dostum, hepimizin bir suçluluk kompleksi vardır. Günah ne paylaşabileceğimiz ne de taşıyabileceğimiz bir yüktür. Bizim için fazlasıyla ağırdır. İşte bu yüzden paylaşamayız, taşıyamayız. Suçluluk kompleksinden kurtulabileceğiniz bir tek yer vardır ve orası da Mesih'in çarmıhıdır. Yükünü Rab'be bırak, o sana destek olur. Asla izin vermez doğru insanın sarsılmasına der mezmur yazarı 55:22'de. Rab, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin ben size rahat veririm demiştir. Bugün dostum, günahın ağır yükünü ancak o kaldırabilir. Bunu yapabilmesinin nedeni onun için cezayı ödemiş olduğudur. Onu sadece o kaldırabilir. Onu sizden sadece o alabilir. Yani günah yükünü. Bunu betimleyen iki ünlü heykel vardır. Biri ölmekte olan Gaul ve diğeri de Roma'da Vatikan'da bulunan Lekon'dur. Ölmekte olan Gaul Roma'ya bir esir ve köle olarak getirilip arenaya gladyatör olarak çıkarılan ve ölümcül bir şekilde yaralanan bir adamı tasfiye eder. Orada yatıyor. Hayat kanı kendisinden akıyor ve gözleriyle kendisine yardım edecek birisini arıyor. Yabancı bir diyarda ve kendisine yardım edecek hiçbir kimse yok. Ölmekte olan bir gladyatör. Size bugün bunun Mesihsiz olan herkesin bir resmi olduğunu söyleyebilir miyim dostum? Bize sadece Mesih yardım edebilir çünkü bu nedenden ötürü dünyaya gelmişti. İnsanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmaya geldi demişti İsa Mesih. Ayrıca insanoğlu canını birçokları için fidye, kurtulmalık olarak vermeye geldi de demişti. Mesih sizin günahınızın ve benim günahımın cezasını ödemiştir. Ölmekte olan gladyatör gibi ona bakabilir ve kurtulabiliriz. Diğer heykel Laokondur. Truva'nın rahiplerinden biri iki deniz yılanının gelip kendilerini iki oğlunun etrafına sardıklarını görmüştü. Onların yardımına koşmuş ama onlara yardım edememişti. Çünkü yılanlar onu da sarmışlardı. Üçü birden boğulup ölmek üzereydi. Bu bana kişisel günahın başa çıkamayacağımız bir yük olduğunu gösterir. Bizi ölüme hem de sonsuz ölüme götürecektir. Siz dostum yüklerinizle ne yapacaksınız? Sizin günah yükünüz vardır. Peki bu günah yükünüzle ne yapacaksınız? Paylaşabileceğiniz bazı yükler vardır. Tek başına taşımanız gereken başka yükler de vardır. Ama kişisel günah yükü sizin için fazlasıyla ağır olan bir yüktür. Taşıyamayacağınız bir yüktür. 2000 yıl önce Mesih kurtarıcınız olarak günahınızın yükünü aldı ve onu çarmıhta taşıdı. Günümüzde yükünüz ya sizin üzerinizdedir ya da imanla Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul etmişsinizdir ve onun üzerindedir bu günah yükü. İki yerde birden olamaz. Günahınız ya sizin üzerinizdedir ya da Mesih'in üzerindedir. Ve Mesih onu paylaşmaz. Onun hepsini taşımıştır. Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın diyor Pavlos Galatyalılar 6:6'da. Bu büyük bir olasılıkla kutsal kitaptaki en lafını sakınmayan ayettir. Pavlos gerçeği olduğu gibi söylüyor. Yunanca koineneo sözcüğü paylaşmak, Mesih'e ait olanlardan birlikte pay almak anlamına gelen iletişim içinde olmak olarak tercüme edilmiştir. Pavlos sözünü sakınmadan şöyle diyor. Vaizinizin parasını verin. Birisi size ruhsal yararlar veriyorsa ona maddesel yararlarla hizmet edin diyor. Tanrı sizi maddesel olarak bereketlediyse ve birisi tarafından ruhsal olarak bereketleniyorsanız o zaman o kişiye maddesel bereketlerle hizmet etmeniz gerekir. Bu kayra paylaşmasını temel alır ama bana inanın dostum süpermarkete gidip ekmek ve et alıp kasaya parasını vermeden çıkarsanız başınız derde girer. Ruhsal bakımdan kendilerine hizmet edilen birçok insan vardır ama kasaya gittiklerinde paylaşmazlar. Kimse bunun bir suç olduğunu düşünmez. Tanrı sözü size hizmet edenlerle paylaşmanız gerektiğini söylüyor. Aldanmayın diyor Galatyalılar 6:7'de Pavlus. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Bu kutsal kitaptaki en önemli ayetlerden biridir. Hayatın her alanında geçerli olan değişmez bir yasadır. Tarımda mısır ekerseniz mısır, pamuk ekerseniz pamuk toplarsınız. Ahlaksal alanda da ektiğinizi biçersiniz. Matta bölüm 13'te Rab İsa Mesih ekmeye çıkan bir ekinciyi anlatmıştır. Ayrıca biçmeye çıkan bir biçiciden de söz etmiştir. Bir gün bir cezaevini ziyaret eden biri mahkum giysilerini iğne iplikle yama yapan bir tutuklu görmüş. Tutukluyla konuşmayı isteyen ziyaretçi ne yapıyorsun? Dikiş mi dikiyorsun demiş. Tutuklu başını kaldırıp hayır biçiyorum demiş. Bu ayette bildirilen ilke değişmez, değiştirilemez ve geri dönüşü olmayan bir ilkedir dostum. Hiçbir yanı değiştirilemez ve hayatın her alanında geçerlidir. Buğday ektiğinizde buğday yetişecektir. Bir ceviz ağacından hiçbir zaman bir kabak koparamayacaksınız. Bazen bir karpuzun dalları bir yöne doğru uzar ama hiçbir zaman dalın öbür ucuna bir bal kabağı koyma hatasını yaptığı duyulmamıştır. Sonunda her zaman bir karpuz vardır. Mısır'daki mezarlarda oraya 5000 yıl önce konulmuş olan buğday taneleri bulunmuştur. Onları ekmişler ve buğday yetişmiştir. 5000 yılda tohum buğday olduğunu unutmamıştır. Ektiğinizi biçeceksiniz ve hiçbir zaman değişmeyecektir kardeşim. Kutsal kitapta bu ilkeye örnek olan birçok adam vardır. Bunlardan biri öyküsü Yaratılış 27-29'da anlatılan Yakup'tur. Yakup babası İshak'ı kandırmıştı. En büyük oğula verilen bereketi almak için üzerine keçi postu koyup açık havada olmayı seven kıllı kardeşi Esav'mış gibi yapmıştı. Yakup babasını kandırdıktan sonra kaçtı ve birkaç yıl boyunca dayısı Lavan'la oturdu. Babasını kandırmasının yanına kar kaldığını sanmıştı. Ama Tanrı'nın ektiğini biçeceğinizi söylediğini hatırlayın. Ona benzer bir şey biçmeyeceksiniz. Ektiğinizin aynısını biçeceksiniz. Yakup'a ne oldu biliyor musunuz? Lavan'ın küçük kızı Rahel'e aşık oldu. Onu alabilmek için Lavan'a 7 yıl hizmet etti. Düğün yapıldı ve tülü açınca ne gördü? Kendisine küçük kız Rahel yerine büyük kız Lea verildi. Ben Yakup'un balayında iyi bir ders aldığına inanıyorum. Kendisi küçük oğulken büyük oğlun taklidini yaparak babasını kandırmıştı. Şimdi kendisi küçük kızı aldığını sanırken dayısı ona küçük kızı vermişti. İnsanın ektiğini biçtiğine inanın. 1. Krallar 21'de Ahav, İzabel ve Navot'un bağını almak için onu öldürmeyi planladıklarını okuyoruz. Ahav, Navot'un bağına göz dikmişti ama Navot toprağını satmak istemiyordu. Ama Ahav'la İzabel, kralla kraliçe olduklarından genelde istediklerini alırlardı. İzabel, Navot'u öldürttü ve Ahav da onun bağını aldı. Yaptıkları kötülüğün yanlarına kar kaldığını düşünüyorlardı ama Tanrı onlara şu mesajla İlyas'ı yolladı. Navot'un kanını köpekler nerede yaladıysa senin kanını da orada yalayacak. Daha sonra Ahav savaşta yaralandı. Savaş arabasının sürücüsüne kendisini savaştan çıkartmasını söyledi ve yarasından akan kanlar savaş arabasından aşağıya akıyordu. Savaştan sonra Samirya'ya geri getirildi ve Samirya havuzunda savaş arabasını yıkadılar ve köpekler kanı yaladı. Buna bir başka örnek de haberci Pavlos'tur. Stefanos'un taşlanarak öldürülmesinde bir önderdi. Ve Rabb'e iman ettikten sonra Galatyalıların ülkesine gittiğinde taşlandı. Rabb'e iman edip günahları bağışlandığı için ektiğini biçmeyecek olduğunu düşünebilirsiniz ama insanın ektiğini biçmesi Tanrı'nın bir yasasıdır. Bu bir ilkedir dostum. Rabb'e iman etmeden önce Ayyaş'ın birini hatırlıyorum. Onu müjdeci toplantılar yapması için davet etmiştim. Bir gece toplantıdan sonra bir tatlıcıya gittik ve herkes kocaman tatlılar ısmarladı. Bu kişi sadece küçük bir bardak maden suyu ısmarladı. Herkes ona bunun nedenini sormaya başladı. Yanıtını hiç unutmayacağım. Kendisine iman ettiğimde Rab bana yeni bir yürek verdiğinde bana ayrıca bir de yeni bir mide vermedi. İçki içerek zamanında geçirdiğim yılların bedelini ödüyorum demişti. Yeniden söylemek istiyorum. İnsan ne ekerse onu biçer. Aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacaktır dostum. Gençlerin bu ilkenin gerçeğini anlamalarını isterdim. Birçokları uyuşturucu kullanıyorlar. Birçokları kolay seks, serbest aşkla kendilerini tatmin etmeye çalışıyorlar. Bazıları ektiklerinin sonuçlarını ekmeye başladılar bile. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar Avrupa'nın birçok kentinde salgın hale gelmiştir. Ve akıl hastalıklarında da büyük bir artış olmuştur. Neden? Çünkü Tanrı ne kadar hap alırsanız alın günahın yanınıza kar kalmayacağını söyler. Tanrı ektiğinizi, biçeceğinizi söyler dostum. Mısır ektiğinizde mısır biçeceksiniz. Günah ektiğinizde günah biçeceksiniz. Birisi ben Rabbe iman ettim diyebilir. Bu harika bir şeydir ama yine de bir gün ödeme günü gelecektir. Yine de ektiğinizi biçeceksiniz. Hayır, yargı gelmeyecektir. Mesih'e iman eden yargıdan kurtulur. Ama bu dünyada insan ektiğini biçer. Kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir diyor Paulus. Ruha eken de ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. Galatyalılar 6 ayet 8. Sonsuz yaşam biçmek bu hayatta ruhun meyvesini ve gelecekteki görkemli şeyler içermektedir. Bence birçok Hristiyan Mesih'in kendisine ait olanları almak için gelişinden korkmalıdır. Çünkü o zaman bedende yapmış olduklarımızın hesabını vermek için Mesih'in yargı tahtının önüne gideceğiz. Yargılanmak için değil, Mesih'in yargı kürsüsü önünde durmak için. Bu dünyada yaptıklarımızın karşılığında ödül alıp almamak için. Dostum, kurtulmuş olabilirsiniz ve kurtulduğunuzda hiçbir zaman yargıya gelmeyeceksiniz. Sonsuz hayatınız vardır ama ona hayatınızın hesabını verdiğiniz o gün yine de çok utandırıcı olabilir. Yuhanna, Mesih'in gelişinde utanmanın mümkün olduğu gerçeğinden söz eder. Eğer benlikte yaşayacaksanız benliğin işlerini üreteceksiniz. Bu arada bu kurtuluşunuzu kaybettiğiniz anlamına gelmez. Çünkü Mesih'e iman edip yeniden doğan biri kurtuluşunu hiçbir zaman yitirmez. Ama ödülünüzü kaybedeceğiniz anlamına gelir ki bu da Rabbin önünde duracağınız o günü bir utanç ve pişmanlık günü haline getirecektir. Tanrı kırmızı bir ışık yakmıştır. Şimdi yeşil ışığı yakmaktadır. Bunlar teselli ve cesaret veren sözlerdir.